ayrım ol. Sayfa 115. İki gün sonra Antonio katakombları terk etmeye hazırlanıyordu. Yüzü yaşlanmış gibiydi. Kendi kendisiyle mücadelesinde çok acı çekmiş olduğu anlaşılıyordu ve alnında bir düşünce ifadesi belirmeye başlamıştı. Büyük bir zorlukla körlüğünü yenmiş, onun yerine aklın önünde mantıklı ve doğanın önünde uyumlu olan ilahi bilgiyi edinmişti. Onun gözünde insanlar artık bahtsız yaratıklar değildi. Bir babanın kendi gücünü nereye kullanacağını bilemeyip kendisine hizmet etsinler ve kendisini övsünler diye yarattığı oyuncaklar gibi görmüyordu artık onları. Hayır, Tanrı'nın adaletsizliğine inanmanın, onun öfkelenebileceğini kabul etmenin, yapılan işlerin faziletinden çok, onların hangi dinin adı altında yapıldığının önemli olduğu inancının korkunçluğu, bir kabus gibi sona ermişti. Onun manevi ufuklarında gün doğuyordu artık. Tek ve evrensel yasanın hiç değilse ana hatlarını görebiliyordu. Bu yasa, her varlığın gereksinimlerine uyum göstererek, objektif bir süreç içinde uyumlu, çevrimsel ve sonsuz pek çok yasaya dönüşüyordu. Artık tanrısallığı, evrendeki tüm ruhların, hikmetine erişilmez olanın tacı altında bir araya gelmeleri şeklinde algılıyordu. Varlıkların daha az ya da çok mükemmel olmalarının kendilerinden kaynaklandığını, hepsinin kendi eserlerinin varisi olduklarını, ilahi güce ne ad verilirse verilsin ya da hangi devirde dünyevi bir beden içinde hareket etmiş olursa olsun, kralın en saf ve en bilge varlık olduğunu biliyordu. Anaksagoras, Platon ve Aristoteles'in sadece İsa'dan daha önce doğmuş oldukları için mahkum edilmeleri gerekmiyordu. Onların erdemleri o zamanda 20 yüzyıl sonra da aynı derecede değerliydi. Kısacası ruhların her birinin tek yuvaya girebilmesinin, şu ya da bu dine mensup olmasına değil, sahip olduğu erdemlere ve başardığı işlere bağlı olduğunu, zira bu ölümsüz varlığın göklerdeki babası kadar mükemmel oluncaya dek değişik deneyimlerden geçerek yavaş yavaş arındığını, insan karakterini kazanmadan önce başka dünyalarda, madensel, bitkisel ve hayvansal krallıklarda bir takım deneyimlerden geçmesi gerektiğini biliyordu. Antonio kendini değişmiş hissediyor, din adamlarının yaşadığı bu macerayı öğrenmelerinden korkuyordu. Onu uğurlamakta olan kardeşlere kendisi de itiraf etti bunu. İçim öyle büyük bir şeyle dolu ki gözlerimden dışarı taşmasından korkuyorum ve... Mateus alaylı bir ifadeyle, ölmekten mi korkuyorsunuz Antonio diye sordu. Ruhumun ne durumda olduğunu bilmiyorsunuz. Evvelce Engizisyon tarafından mahkum edilmiş kimselerin herhangi bir acı duymaktan aciz şeytani canavarlar olduklarına inanırdım. Şimdi ise onların maddi ve manevi nitelikleri, tasarıları, umutlarıyla insan olduklarını anlıyorum. Onların öldürülmelerine yardım ettim. Kim bilir kaç çocuğu mutsuz kıldım. Kaç kadın koruyucusuz kalıp günaha itildi. Kaç cani kalıntıları yağmaladı. Ah Mateus, oraya geri dönmek istemiyorum. Bırakın ruhumu bütün bu pisliklerden arındırayım. Sesi birdenbire bir hıçkırığa dönüşerek dizleri üzerine düştü. Yol göstericisinin bacaklarına sarıldı. Mateus onu hemen yerden kaldırıp ona güç verecek tatlı sözlerle kendi hücresine götürdü. Pablo Simon sessiz ve son derece etkilenmiş olarak diğer kardeşlerle birlikte orada kalmıştı. Mateus'la Antonio birkaç dakika sonra geri döndüler. Antonio'nun yüzü bembeyazdı. Ama daha sakin görünüyordu. Yeminli üyelerden biri elinde bir bantla onlara yaklaştı. Gözlerimi bağlamanıza artık gerek yok. Burası benim evim. Sizin ülkünüz benim de ülküm. Üzgünüm Antonio diye yanıt verdi Mateus. Kendimiz için bir sakınca yok ama locayı tehlikeye atamayız. Antonio gözlerinin bağlanmasına rıza göstererek onları sımsıkı yumdu. Tıpkı servetini korumak için para sandıklarının kapaklarını örten bir cimri gibi. Zaman, geçen günlerin izini yeryüzünde bırakarak yürüyüşüne devam ediyordu. Kar, ağaçların çıplak dallarını yeniden bir kefen gibi sarmalamıştı. Ama onlar ölü değildiler. Yalnızca uyuyorlardı. Bu esnada Hipatia bir yeraltı zindanında yatıyordu. Kah sinir krizleri, kah uzun süren hareketsizlikler içinde sanki ölmek üzereydi. Kendi vicdanı ile locanın etkisi altında kalan rektör, Engizisyon üyelerinin nefretini yumuşatmak için elinden geleni yapıyordu. Pablo Simón giderek daha sessizleşiyor, kırlardaki yürüyüşleri de daha uzun sürüyordu. Birçok kez büyücüyü ziyaret etmeyi denemiş ama başaramamıştı. O ise kendisini kurtarabilecek her türlü gayreti inatla reddediyordu. Sadece ölmek istiyordu. Ama ona yaptıkları fiziksel, psikolojik ve manevi işkenceler sonucunda bu arzusu bir hayale dönüşmüştü. Vücuduna çeşitli işkenceler yapıyorlar, açık saçık konuşmalarla, davranışlarla da moral gücünü zayıflatmaya çalışıyorlardı. Bu gaddarlıkların meyvesi olarak genç kadının ruhuna yer eden korku, yavaş yavaş vücudunun da bozulmasına neden olmaya başlamıştı. Bir gün öğle vakti Pablo Simón, kilise lojmanına bitişik olan Engizisyon hapishanesinin avlusundan geçerken, kapının aralığından o zamana kadar hiç duymadığı kadar tüyler ürpertici çığlıklar atmakta olan birini fark etti. Darmadağınık kır saçları yer yer dökülmüş, üstü başı pejmürde yaşlı bir kadındı bu. Güneş ışınlarından kaçmak için umutsuzca çırpınıyor, fakat ellerinde kısa kırbaçlar bulunan muhafızlar tarafından zorla güneş altında tutuluyordu. Pablo Simón ürperdi ve dehşet içinde başını öbür tarafa çevirdi. Sonra tekrar bakmak istedi ama bu sefer nöbetçilerden biri gelerek oradan uzaklaşmasını söyledi. Pablo Simón kuru ve boğuk bir sesle sordu. Kim o yaşlı kadın? O mu? Büyücüdür o. Adı Hipatia'ymış. Yine kriz geçirdi. Ağır kapının kapanmasıyla asker, asabiyetten kasılmış demir gibi iki elin gırtlağına sarılmasından kıl payı kurtulmuş oldu. Büyük bir çaba harcayarak, locaya girdiğinden beri edindiği manevi disiplin sayesinde kazandığı en büyük güçlerini kullanarak hiç sesini çıkarmadan oradan uzaklaşmayı başardı. Dişlerini sıkmaktan, diş etlerinden kanlar sızarak ve tırnaklarını avuçlarının içine geçirerek ne tarafa gittiğini bilmeden, hiçbir yorgunluk duygusuna kapılmadan robot gibi yürümeye başladı. Umutsuz insanlar, doğadaki basit varlıklara korku ve dehşet saçıyor olmalılar ki, her zamanki dostları olan kuşlar önünden korkuyla kaçışıyor, genç adamın yaklaşmasıyla ağaçlarda yapraklarının binlerce yeşil dudağını susturuyorlardı. Sonunda bacakları bükülerek bitkin bir halde yüzü koyun otların üzerine yığıldı. Bu durumda ne kadar zaman yattığı hakkında hiçbir fikri yoktu. Ama kendine geldiği zaman harabelerden 6 mil kadar uzaktaki derin bir vadiye inen harikulade bir sedir ormanında bulunduğunu anladı. Ortalık hemen hemen gece olmuş gibi karanlıktı. Gökyüzü de kasvetli ve tehditkar görünüyordu. Pablo Simón cep saatine baktı ve korkunç keşfinden bu yana sadece 5 saat geçmiş olduğunu hesapladı. Gördüğü gaddarlığı anımsayıp soğuk bir rüzgar esmiş gibi ürperdi. Yakındaki dağların yamaçlarında yankılanan gök gürültüleri sessizliği vurguluyordu. Minik kuşlar soğuğa ve yağmura karşı sıcak bir barınak olabilecek kuru yapraklar ve yosunlar aramak üzere oradan oraya uçuşuyorlardı. Bütün doğa sessiz bir gerilim içinde tetikte bekliyordu. Manzaranın ilkel büyüsüne kapılan Pablo Simón da fırtınayı bekleyen varlıklardan biriydi. Ara sıra kısa ve güçlü bir rüzgar ağaçların yüksek dallarını kırıyordu. Ama gökyüzüne uzanan bu kardeşlerinin özverileri karşısında minnettar kalan daha aşağı dallar onları tutarak yere düşmelerine engel oluyorlardı. İnsanlar için ne güzel bir ders diye düşündü genç adam. İnsanlar arasında en yüksek sosyal düzeni oluşturanlardan biri düşünce aşağıdakiler ona yardım ederler. Daha da çabuk düşsün diye. Halbuki burada, ormanda, kırılan dallar, kardeşlerinin tahta kolları arasında ölüyorlar. Birdenbire çakan bir şimşeğin ışığıyla bu düşüncelerden uyanarak yaprakları, ağaç gövdelerini ve toprağa dövmeye başlayan ince yağmur damlalarına baktı. Birkaç adım atarak bol yapraklı bir ağacın altına sığındı. Monoton ve sihirli bir müzik giderek her taraftan yükselmeye başlamıştı. Ama çok acayip bir müzikti bu. Zira müzik deyince insanın aklına sessizliğin tam tersi bir takım uyumlu sesler topluluğu gelir. Halbuki bu, yalnızlığını ve kendi kendisiyle yeniden buluşmasını kutlamakta olan sessizliğin ruhunun dansına benziyordu. Ayaklarının ucuyla yapılan sessiz bir danstı bu. Yağmur damlalarının ısrarlı çağrışları üzerine koku perileri ıslak bitkilerin kalbinden dışarı çıkmaya başlamışlardı. Büyü daha derin, daha güçlü bir hal almıştı. Billi uçuk gibi sular ağacın dallarından kayarak o muazzam gövdesinden aşağı mırıldanan bir şelale gibi akıyordu. Kökler arasına yayılmaya başlayan köpüklü geniş bir havuz öyle hoş, öyle iç açıcı kokular yayıyordu ki Pablo Simón hipnotize olmuşçasına kendini tatlı bir uyuşukluğa bırakarak tamamen iç dünyasına dönmüştü. Birdenbire pembe bir haleyle kuşatılmış beyazımsı bir şekil yağmur perdesinin üzerine resmedilmiş gibi ortaya çıktı. Ne yerinden kıpırdayabiliyor ne de düşünebiliyordu. Sadece görüyor ve duyuyordu. Her ikisi de aynı anda oluyor gibiydi. Derinlerine nüfuz eden bir takım iç içe titreşimler algılıyordu. Görüntü birdenbire durulup belirginleşerek derinlik de kazanmıştı. Bu Hipatia'ydı. Evet, acı ve bitkinlik belirtileri göstermesine rağmen gülümseyerek önünde duran Hipatia'ydı. Daha da yakına gelerek elini tuttu. Bir anda hiçbir değişiklik duygusuna kapılmadan daha önce kendisini kuşatan manzaraya benzer fakat daha değişik bir yer gördü. Kendi kendisini görüyordu ama başka bir giysiyle. Büyük bir ağacın altında ince uzun bir adamı yanındaydı. Üzerinde dağlardaki gezginlerinkine benzer bir giysi vardı. Genç adam normal haline döndüğünde aynen birkaç dakika öncesindeki gibi büyük ağacın dibinde olduğunu gördü. Ama yeni bir şeye sahipti. Yolculuğu gerçekleştirecekti. O yeri ve o adamı bulmalıydı. Pablo Simón gece yarısı harabelere vardığında orada kendisini bekleyen Mateos ona şu haberi verdi. Kız kardeşimiz Hipatia bugün öğleden sonra aklını yitirdi. O değildi Mateos. Onun cismani ağırlığıydı ruhundan ayrılan. O benimle beraber doğuya geliyor. Mateos ilk defa olarak müridine içten bir hayranlıkla baktı. Ne mutluydu ona ki giderek müridi olmaktan çıkıyordu artık. Bölüm 4. Doğu. Havuzun suları duruldukça oval bir yüz belirmeye başlamıştı. Sonunda iyice belirginleşti. Tamamen tıraş edilmiş bir yüzle, bir kafa, hafifçe çukur gözler, zayıf yanaklar. Evet, kilise okulunun kimya profesörü ya da 11. kardeşin çekingen ve acı çeken müridi Pablo Simón Fosole Toye'yi bu görünüşle kendisi bile tanıyamazdı. Harabelerden ayrıldığından beri 10 yıl geçmiş, Hindistan ve Çin'de dolaşarak ruhlara huzur, hasta vücutlara sağlık yolunu açan filozof ve fakir guruya, manevi konularda yol gösteren hoca, bağlandığından bu yana da 6 yıl olmuştu. Lanu, kabul edilmiş mürit, neredesin oğlum? Küçük gizemlere girmede belirli bir düzeye erişmiş müride sadece hocası tarafından kullanılan seslenme şekli. Buradayım hocam, kendimi sularda seyrediyorum. Oraya yansıyanın sen olduğuna inanma sakın. Bu sözleri söyleyen ufak tefek ve zayıf vücudu altın renginde, yüzü ve kafası tıraşlı, yaşını kesinlikle göstermeyen bir adamdı. 50 yaşında da olabilirdi, 100 ya da daha fazla da. Tüm giysisi bembeyaz keten bir gömlekle aba bir pelerinden ibaretti. Garip metallerden, değerli taşlardan yapılmış birkaç yüzük ve kolye giyimini tamamlıyordu. Bu kişinin en olağanüstü yanı belki de gözleriydi. Bunlar öylesine derin ve güçlüydüler ki berrak gecelerdeki yıldızların büyüsü gibi insanı çekiyorlardı. Zahit tatlı tatlı gülümseyerek, "Demek sularda kendi yansımanı seyrediyordun," diye sordu. "Ama sanırım kendini göremedin." Pablo Simon ya da doğudaki adıyla Sani, bu sözlerdeki çift anlamı kavrayarak gülümsedi. Maya'nın cazibesine kapılarak düşünmeden konuştum. "İnsanların en büyük hatalarından biridir bu. Neyi nasıl yapacaklarını bilirler ama zamanı geldiğinde sanki bilmiyorlarmış gibi davranırlar. Gördüğün gibi sorun daha fazlasını bilmekte değil, bildiklerini yaşayabilmektedir. Senin bu şaşkınlığın o büyük din bilgini ve Buda'nın yani Siddhartha Gautama'nın bir öyküsünü getirdi aklıma. Ama bunu sen de benim kadar biliyorsun." "Evet, ama onu senin ağzından bir kez daha dinlemekten büyük bir zevk duyardım. Bildiğim öykü olmasına rağmen aynı zamanda değişik de, tıpkı her gün yeni bir zevkle seyrettiğimiz çiçekler gibi." Dediklerine göre bundan 2000 yıl önce ormanda inanılmayacak kadar çok fil varmış. Bunlardan biri çok iri bir erkek fil, seyyah olan bir keşişin yoluna çıkarak onu korkutmuş. O da hem kendini korumak hem de fili rahatça seyredebilmek için bir yere saklanmış. Fiziksel gücün simgesi gibi görünen hayvan bir su birikintisine gidip su içmek için hortumunu uzatmış. Ama sudaki aksini görünce korkuyla geri çekilmiş, haykırması ta uzaklardan duyuluyormuş. Bunu gören seyyah kahkahalarla gülüp bu kalın derili hayvanla alay etmeye başlamış. Oradan geçmekte olan bir ermiş, onu karşısına alıp fil gibi bir hayvanla alay ettiği için azarlayarak onun da bu hayvan kadar gülünç olduğunu söylemiş. "Neden kardeşim?" diye sormuş keşiş. Gautama şöyle yanıt vermiş. "Çünkü sen de kendini aldatıyorsun. Kendisini tehdit eden başka bir kocaman fil gördüğünü sanan file gülüyorsun. Ama sen onun kendi kendisine baktığını söylüyorsun. Ne büyük yanılgı. O sadece varlığının vasıtalarından birinin ve en yoğun olanının hayaline bakıyordu. Kendisini görmüyordu ki. Aynı şekilde insanlar da vücutlarına bakarlar ve bu benim derler. Halbuki bu ben, hizmetkarlarının hiçbiriyle özdeşleştirmemelidir kendisini. Böylece bir kez azat oldu mu nirvana'ya erişir. Yani peş peşe gelen yeniden doğmaların nedeni olan her türlü kaba davranıştan, tutkudan, ruhsal çekişme ve üzüntülerden uzak olarak sevginin bağrında ve Tanrı'nın zihninde saf ve temiz bir etkinliğe ulaşır. Bu dünyada yaşamak istediğiniz sürece burada yaşayacaksınız. Zira insanın arzuları onun gelecekteki yolunu çizer. Bu da böyle söyledi Lanu. Ve onun sözleri insanlığın diğer üstadlarının sözleriyle birlikte bizim gecelerimizi aydınlatan sevgi lambalarıdır. Ama insan iradesinin gelecekteki özgürlüğünün sınırlarını çizdiği doğru mu diye sordu müridi. Karmanın ne olduğunu biliyorsun. Evet, görünen dünyalara hükmeden neden ve sonuç esasıdır. Bunun bir ırmağın akıntısına benzediğini bana açıklamıştın hocam. Öyledir. Eğer onun içine giren bir adam hareketsiz kalıp kendini akıntının sürüklemesine bırakırsa, sadece itmek için su ona hafifçe çarpar. O da mümkün olan en az gayreti gösterir. Halbuki aptallık edip kayalarla dolu sahile doğru gitmeye kalkışsa ya da ırmak yukarı yüzerek akıntıya karşı mücadele etse, dalgaların darbesi kendi çabalaması kadar kuvvetli olacaktır. Er ya da geç, yüzücü mücadelesinden vazgeçip ırmağın ortasına dönecektir. Zira suların hareketi yorulmak bilmez. Ne azalır ne çoğalır. Yüzücü, kendisinin yarattığı bitkinlik ve acı nedeniyle yasanın bağrına döner. İşte Lanu, görüyorsun ki acı tanrıların en merhametlisidir. Zira düzensizlikleri haber verir ve daima bizden yana çalışır. Bizim göreli serbest irademizin elle tutulur kanıtıdır, çünkü o olmasaydı yasaya karşı gelemeyecek, hatta karşı gelmek istemeyecektik ve acıyı da tanıyamayacaktık. Eğer etki yapmazsak tepki de alamayız. Peki kardeşim, ya kendi gayretleriyle herkesi geçen ve insanlığın iyiliği için gerçekleştirdikleri eserler yüzünden sonsuz acılara gömülenlere ne demeli? Onlar normal yasanın, yani diğer insanları taşıyan ırmağın içinde değillerdir. Onlar sevgili çocuğum, suların aktığı ırmaklardan daha üstün olan semavi bir ırmağı izleyerek akıntıdan daha hızlı yüzerler ve onun göreli durgunluğuyla savaşmak zorundadırlar. Fiziksel açıdan çabaları ne kadar büyük olursa acıları da o oranda büyük olur. Zira onların kişisel evrimiyle uğraşan melek, hizmet tapınağının iç gizemlerine nüfuz eden insanlardaki sağgörüden yoksundur. Bir devrin sonunda ırmağın içine akmakta olduğu göle ulaşırlar ve çok merhametli olanlar kardeşlerine yardım etmek için yeniden akıntıya dalarlar. Doğuda biz bunlara Nirmanakaya deriz. Sevgi yüzünden Nirvana ya da Mokşa'dan, yani batılı Hristiyanların cenneti demek olan sakin ve huzurlu gölden feragat edenlerdir. Evet guru, ama o ırmağı, yani Dharma dediğimiz büyük yasayı kim harekete geçirdi? Neden bağrında bütün insanları, varlıkları taşıyarak akıyor bu ırmak? Senin şimdiki fiziksel varlığının seçeneklerine kim neden oldu? Ben kendim, bana söylendiğine göre ben kendi hareketlerimin varisiyim ve çevremdeki yaşam da bunun böyle olduğunu doğruluyor. Peki sana, yukarısı nasılsa aşağısı da öyledir denmedi mi? Anlayış ve sezgi, analoji yasasından çok yararlanırlar. İlkin sen kendin itip hız aldın. Onun için son boğulacak sen olacaksın. Bir yabancı bu yöreleri ziyaret ettiği zaman dualarında ben Brahma'yım, yani ben Tanrı'yım diyen Brahman'a güler. Ama o adam bilinen dinlerin tüm kuramcı filozoflarından ve dogmacı ilahiyatçılarından çok daha yakındır gerçeğe ve doğaya. Aslında o da, sen de, ben de Tanrı'yız. Eğer öyle olmasaydık, tanrısallık bizlerle sınırlı kalacaktı ki bu mümkün değildir. Öyle olsa gerek. Tanrısallık üzerindeki tüm kuramlar çok güzel. Zira bize yukarıya doğru bakmayı öğretiyor. Ama suda delik açmaya kalkışmak kadar yararsız. Aklımız sınırlıdır. Böyle olunca da soyut kavramlarda da sınırlı unsurlarla uğraşır. Bu yüzden de sonsuzu kavraması veya içine alması olanaksızdır. Sen batıdan geliyorsun. Orada Tanrı'dan söz etmek ve onu tartışmak olağandır. Onu belirli sınırlar içine koyarlar. Kişileştirirler. En büyüğü de olsa, nezaketinde de, öfkesinde de, görünen ve sınırlı başka varlıklardan hiç de farklı olmayan sıradan bir varlığa indirgerler onu. Doğuda ise kavram, dış görünüşüyle dinde bile farklıdır. Büyük Roma İmparatorluğu'nun yükselmesi ve yıkılmasından önceki devirlerde, batılı filozofların sahip oldukları kavramla özdeştir. Doğu, insanın sadece kendi tanrısını, yani bu güneş sisteminin naib ruhunu tanıyabileceğini, ama mutlak olanı asla tanıyamayacağını söyler. Bilgelik peşinde koşan her insan, kendini yükseklere atmadan önce, içinde yaşadığı dünyayı tanımalıdır. Zira gizemlerle, daha yüksektekilerin anahtarları buradadır. Kendi ruhlarınızı inceleyin. Tanrı'nın ruhunu bulacaksınız. Vücutların oluşumunu araştırın, daha ince yaratıklar göreceksiniz. Cinleri, perileri ve doğanın başka öğelerini soruşturun. Çok geçmeden bizim burada melekler veya şeytanlar diye adlandırdıklarımız konusunda çalışır duruma geleceksiniz. Günün birinde Batı dünyası, içine gömüldüğü kuyudan çıkacak ve kaderine doğru koşacak ki anladığım kadarıyla bu, ne insanların katledileceği bir mezbaha, ne de manevi ülkülerin gömüleceği bir mezarlık olacak. Eğer bunu sadece insanlara olan sevginden söylüyorsan, seni kutlarım. Ama sözlerinin nedeni atavik bir milliyetçilik veya mezhepçilikse, sana şunu söyleyeyim ki, önemli olan insanlığın bilgisizlik, zulüm ve bencillikten kaynaklanan zararın üstüne çıkabilmesidir. Hangi milletin en önde olduğu fark etmez, ama hiçbirinin arkada kalmaması gerekir. Ve bu işin de ötesinde öyle bir felsefi bileşim kurmalıyız ki satranç tahtasının tamamını görmemizi ve kimlerin ne için oynadıklarını anlamamızı sağlamalıdır. Ayrışma öldürebilir, sadece birleşme ve bütünleme yeniden hayat verir. Guru sustu. ve uzaklardaki bir yoldan koşan esmer, kirli, hemen hemen çıplak çocuklara baktı. Ormandaki güçsüz hayvanlar gibi eğilerek koşmaya alışmışlardı.